Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.
Thank you. Merhabalar, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam Orhan Duru özel programı yapıyoruz. Çünkü 18 Aralık Orhan Duru'nun doğum günü. Hayatta olsaydı, aramızda olsaydı, eğer aramızda değil ise 79. yaşını bitirmiş ve 80. yaşını idrak ediyor olacaktı. Tam da bu nedenle Orhan Duru'nun asistanı, dostu, can yoldaşı ve Az Roman'ın alter egosu Burak Fidan bu akşam konuğum. Burak, hoş geldin.
Hoş bulduk Mesut.
Şimdi bu akşam Orhan Duru özel program yapıyoruz. Dolayısıyla bir saatlik bir akışımız olacak. Girişte, yani program boyunca Orhan Duru'nun sevdiği müzikleri dinleyeceğiz. Girişte de iki tane üst üste sevdiği müziklerden parçalar dinledik. İlki Telemann'dan Ponç Satrio idi. İkincisi de Vivaldi'den Dört Mevsimin Kışı idi. Şimdi Burak, öncelikle Orhan Duru'nun hayatından ve neler yapıp ettiğinden birazcık bahsedelim. Sonra seninle olan ilişkiden, Az Roman'dan vesaireye devam edeceğiz. 18 Aralık 1933'te doğuyor ve veterinerlik fakültesinden, evet, mezun oluyor. Asistanlık dönemi var vesaire. O dönemler üzerine ve 27 Mayıs darbesi nedeniyle de uzaklaştırılıyor üniversiteden, evet, ve hayatında bir dönüm noktası oluyor.
Evet, 147'ler arasında.
O dönemlerden konuşur muydunuz? Sohbet eder miydiniz? Hiç anlatır mıydı?
Yani pek bahsetmezdi o dönemlerden ama yoğun, o zaman da yoğun bir yazın hayatının içindeydi. İşte dergiler vardı, Yeni Ufuklar vardı. Yeni Ufuklardan önce Seçilmiş Hikayeler, hı-hı, vardı. Sonradan Dost vardı. Biliyorsun 50 kuşağının önemli adamlarından biriydi Orhan.
En ayrıksı isimlerden, evet, biri.
Yani onlar bir kuşak olarak bir aradaydı ve beraber hareket ediyorlardı. Bir hareketin içindeydi, bir hareketin öncüsü olarak, yani o 6 tane 7 tane 1950 kuşağı bildiğimiz isimler. Yani o dönemlerle ilgili pek, yani böyle bir sohbetimiz aslında olmadı. Ama ben çalıştığım zaman, bir takım arşiv çalışmaları yaptığım zaman, oradaki işte Roman Medya'dan önce Gelir'in ilk bölümündeki yazıları da gördüğüm zaman anlayabildiğim şu: yoğun bir savaş var, edebiyat savaşı var. İşte toplumcu, gerçekçi bir takım eğilimler var. Buna karşı başka eğilimler var. Başka genç yazarlar var.
Evet, vesaire.
Bunların aralarında çatışmalar var. Orhan Duru sürekli yazıyor. Yani anlaşılan ve sürekli çok güncel meselelerin içinde bir çatışma
düşünüyor
halinde.
Düşünüyor ve sorguluyor da aynı zamanda.
Tabii ki de.
Çünkü aslında hani 50 kuşağına niye kuşak dediğimize bir baktığımızda bir akım değiller. Dediğin gibi o 6-7 taş çatlasın 10 isim sayabiliyoruz 50 kuşağından ama bir akım halinde birlikte hareket etmiyorlar.
Vallahi ben de bunu çok düşündüm.
Her biri ayrı ayrı.
50 kuşağının bir akım olmama durumu ama gene de bir akım olarak algılanma durumu üzerine bayağı böyle kafa patlattım ve artık böyle çıkışsız kaldığım bir yerde, çünkü hepsi ayrı ayrı adamlar bunların. Evet. Yani Demir Özlü başka bir yerde bir yazar, Ferit Ötkü başka bir yerde, Orhan Duru öyle, Erdal Öz öyle, Adnan Özyalçınlar öyle. Ama bir de şu son dönemlerde bir antoloji üzerine çalışıyorduk yayıncı olarak. İşte 50 kuşağının ikinci yeni üzerine etkisi. Ben de soruşturuyorum o dönemden, o dönemin ilişkilerini bilen bir takım Orhan Duru'nun arkadaşlarıyla soruşturuyorum. Murat Katoğlu ama yani böyle beni tam aydınlatacak cevabı verdi. 50 kuşağı bir akım değildi ama bir akımdı. Neden hem akımdı hem de akım değildi? Çünkü bunlar varoluşçu düşünceyle birlikte gelen o bireyselliği hep kendi birey olarak gerçekleştirdiler. Bir yerde Orhan Duru bir duruşu vardı. Demir Özlü'nün bir duruşu vardı. Ferit Etkün'ün duruşu vardı. Onlar zaten yani birey merkezli bir düşüncenin etrafında toplandıkları için beraber hareket etme, çıktıkları düşünceye aykırı olacaktı. Yani ayrı ayrı yerlerde varoluşla ilgilendiler ama bütünden baktığın zaman da bunlar bir 50 kuşağı hareketi olarak çıktılar ortaya.
Evet, bu anlamda 50 kuşağı için varoluşçu felsefenin, evet, bir tür edebiyattaki kompozisyonu, evet, diyebiliriz.
Evet, yani zaten varoluşun içinden çıktığı zaman beraber hareket edemezsin.
Tabii.
Yani ayrı ayrı tek olarak hareket edeceksin ama işte bu ayrı ayrı biricik hareketler bir bütünden baktığın zaman bir hareket olarak algılandı ve çok önemli ve müthiş bir hareketti bence.
Evet, yani 50 kuşağından sonra o derece dipten ve derinden etkileyen başka bir hareket yahut kompozisyon söz konusu değil.
Yoktu,
zaten edebiyatımızda.
Yoktu çünkü bu adamlar...
Öncesinde de yok, sonrasında da yok.
Tabii bu, çünkü yani o 50 kuşağı çok bilinçli bir hareketti. Bugün bir takım hareketler var işte, ya bir manifestonun arkasına gizlenmiş bir biçimde hareket ediyorlar. Ya da işte biz bir araya gelelim, biz de bir akım olalım diyorlar. Evet. Ama o zaman bir yeni başlayan bir yayın faaliyeti var. Vedat Günyol ve onun kurduğu yayın evleri düşünceyi çevirerek geliyor buraya. Bu adamlar yani sadece yazmıyorlar. Hepsinin ayrı ayrı çevirileri var.
Evet.
Dışarıda
dört koldan saldırıyorlar.
Tabii, yani dışarıda ne düşünülüyorsa metin olarak bunlar çevriliyor. Burada tekrardan yorumlanıyor, tartışılıyor. Yani işte bir akım böyle gerçekleşiyor.
Sürekli deneme ve arayış halindeler.
Tabii.
Her türlü literatürü yakinen takip ediyorlar vesaire. Bugünkü gibi bir takım şeyler üzerinden, ezberler üzerinden gitmiyor o dönemde.
Tabii.
Ve bunların arasında Orhan Duru'yu ayrıksı kılan noktalardan bir diğeri de aslında örneğin ilk bilim kurgu öyküsünü yazmış olması.
Evet.
Yani o dönem için bu hakikaten inanılmaz bir şey. Gerçi bugünlerde altın kıymetinde bazı eleştirmenlerimiz vesaireler yılların deneyimine rağmen bunu bilmiyorlar
sadece,
ama...
Sadece affedersin, sadece bilim kurgu yazmıyor. Bilim kurgu türüne aslında yeni bir biçim getiriyor, onu kara mizahla karıştırıyor.
Evet, yani bilim kurguyu yani, toplumcu bir şekilde yapıyor. Bilim kurguyu da o şekilde yapıyor. O anlamda da dünya literatürüne... Bilim kurgu literatürüne bir katkı yapıyor. Bunun yanında tabii ki bu arada Türkiye'de de bilim kurgu kelimesini, yani science fiction karşılığı olarak bu kelimeyi
isim
getiren
babasıdır,
isim babası Orhan Duru. Hatta 1973 Türk Dili Dergisi'nde 256. sayıda bir bilim kurgu dosyası hazırlıyor ve orada da şeyden bahsediyor. Bu bilim kurgu kelimesini nasıl icat ettiğini anlatıyor. Çünkü Orhan Duru'dan önce TDK'nın hazırladığı Batı kaynaklı sözcüklere karşılık bulma denemesinde bilim kurgu karşılığında
komik komik sözcükler var.
Düş bilimsel yapıt karşılığı bulunuyor. Yani hani Orhan Duru bizi TDK'dan korumuş resmen. O olmasaymış hakikaten bugün muhtemelen science fiction'a science fiction demek zorunda kalacaktık. Çünkü düş bilimsel yapıt diyemezdik yani. Ve bu sırada da yani tam o dönemde ve öncesinde tabii farklı farklı şeyler, öneriler de geliyor vesaire. Ama onların hepsini şey yapıp Orhan Duru eleyip bilim kurguyu öneriyor ve TDK'da bilim kurguyu kabul etmek durumunda kalıyor. En doğru şey olarak, çeviri karşılık daha doğrusu olarak.
Tabii. Bir de şey var, Orhan Duru 50 kuşağı ile birlikte o varoluşçulukla çıkış yapıyor fakat çok kısa bir sürede, o kitapta görürsün, roman medyadan önce gelir de, varoluşçuluğa aykırı bir biçimde bir yazı yazıyor. Yani diğer arkadaşlarına yazdığı bir yazı aslında bu. Yani orada varoluşçuluğun işte Kierkegaard'dan gelen koyu protestan, pardon, bir katolik bir düşüncenin ürünü olarak bugüne gelmesi, bizim bu topraklarda Kierkegaard'ın çıkardığı varoluşçuluktaki yalnızlığa itilişi bizim bu toprakların ruhuna aykırı gördüğünü söylüyor ve evet, biz varoluşçu bir düşünce var, bu zamanın ruhuna, bugünün kimyasına uygun, evet biz bunu bilelim, öğrenelim ama buraya saplanıp kalmayalım, buradan çıkalımın önerilerini de yazdığı bir yazı var. Yani o tarafında dikkat etmek lazım. Yani Orhan Duru 50 kuşağın içinde varoluştan en erken ayrılan yazardır.
Yahut varoluşçuluğun, yani sonuçta varoluşçuluk dediğimiz şey, yani bir felsefi akım olarak herhangi bir akımdan bahsediyorsak, kağıt üzerindeki metindeki sözlerle yahut fikirlerle gerçek hayattaki fikirler arasında bir tür ontolojik fark kaçınılmaz olarak vardır.
Tabii, her zaman.
Bir de bunun üzerine coğrafi farkı eklediğin zaman ve tarihsel farkı eklediğin zaman aslında Orhan Duru bir anlamda bunun güncellenmesine yönelik bir çağrı olarak okudum doğrusu ben onu.
Tabii bugün ne yaptıysa o zaman da aynısını yapmıştı. Yani 50 kuşağının ilk kitaplarına baktığın zaman hepsinde ağır o varoluşçu düşünceyi görürsün ama Orhan Duru'da o kadar ağır görmezsin, o çünkü güncelleyebiliyordu. Evet. Dönüştürebiliyordu.
Ve bunda da zannediyorum bu işte darbenin ardından üniversiteden ayrıldıktan sonra gazetecilik hayatı başlıyor.
Evet.
O gazeteciliğin verdiği bir sürekli gündem kafası
diyebileceğimiz. Haber yapmak durumundasın sürekli. Haber içinde güncelle ilgileniyorsun. Yani o mesela çok tartışılmıştır. İşte yazarların, gazetecilik yapan yazarların gazeteciliğe daha fazla eğilim gösterdiği, hikaye ya da romanını eksilttiği ya da zayıflattığı gibi Orhan Duru bunun üzerine sıçramış. Oradaki günceli yapıtının, hikayesinin, öyküsünün içine alabilmiştir ve müthiş bir biçimde alabilmiştir.
Evet, o yani derinliğini gündemi takip ederek tabii, güncelleme evet, halinde yeniden ve yeniden kurarak yapıtlarına bunu yansıtmayı başarabilmiş
tabii,
bir kalem.
Tabii şimdi tarihi tam hatırlamıyorum. Ya 73'te ya 71'de yazdığı bir öyküde de diyor ki ben güncel gerçekçiyim diyor. Yani o güne kadar işte toplumcu gerçekçilik adı altında bir takım ürünler vermiş, arkadaşları vermiş, fantastik gerçekçilik denilmiş, büyülü gerçekçilik denilmiş, eleştirel gerçekçilik denilmiş Orhan Duru için ve arkadaşları için. Ama o yani son noktayı bence orada koyup ondan sonraki öykülerine daha dikkatli bakmak lazım. Artık ben güncel gerçekçiyim diyor.
Beni herhangi bir kalıba sokamazsınız. Tabii. Benim olduğum kalıbın adı da budur tabii, diyor. Kendi alanının ve çizdiği evet, durumun adını da kendisi evet, koymuş oluyor. Peki şimdi Roman Medyadan Önce Gelir kitabından çokça bahsettik. Yenilerde yayınlandı. Senin hazırladığın evet, Orhan Duru'nun arşivinden seçme yazılar.
Evet.
Kitap şu anda şimdi 354 sayfa ama giriş yazısında bahsettiğine göre sana kalsa bu birkaç bin sayfa
tabii,
kadar
tabii,
olacaktı.
Bir kayba 5000, 10000 sayfa belki de. Yani o kadar çok yazmış ki Orhan Duru. Ben yani çok üreten, çok yazan bir yazar olduğunu zaten görüyordum, biliyordum, tecrübe ediyordum. Ama sonra arşive ciddi anlamda orasına burasına girdiğim zaman yani böyle sayfalar yani herhalde diyordum ki bir tane Orhan Duru yok. Benim görmediğim iki tane, üç tane Orhan Duru var. Onlar hiç durmadan yazıyorlar yani. Ancak o kadar çıkar bu yazılar. Bir eleme yapmak durumunda kaldım. Evet, bana kalsa yani ben ön sözde de bahsettim. Bu çalışmayı yaparken artık böyle düşsel bir kitap hayal etmeye başladım. Sahiden Orhan Duru'yu anlayabilmek için onun yazdığı her yazıyı, her denemeyi, her eleştiriyi, her öyküyü, her metni, her söyleşiyi aslında hepsini bir kitapta büyük bir külliyat olarak toplamak istedim. Elbette bir kitabın fiziksel sınırlarını aşan bir durumdu. Özellikle ilk o polemik yazıları benim için çok önemli. Çünkü o gerçekten bir dönem portresi veriyor.
Evet.
Yani o dönem portresi, o zamanlar neler tartışılıyor, hangi dille tartışılıyor, hangi akıl yollarıyla tartışılıyor, hangi kavramlarla tartışılıyor. Onlar çok önemliydi. Çünkü bugün hala bir takım yazarlar aynı şeyleri tartışıyorlar ve yeni bir biçimde tartıştıklarını zannediyorlar. Halbuki evet, 50 kuşağı bundan yani 40 yıl 50 yıl önce her şey tartışılmış, konular kapatılmış yani onların yani bunları bilseler, bunların üzerine yeni tartışmalar üretilse daha sağlıklı olur edebiyat için.
Peki.
Yani tam, o portre çıksın diye o ilk bölüm çok önemlidir o kitapta.
Tam da bu edebiyat dünyamızdaki hafızasızlık noktasına gelmişken malum yolumuz uzun. İstersen 2 dakikalık bir yine Orhan Duru'nun sevdiği bir parçadan evet, nefeslenelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi Orhan Duru'nun sevdiği bir diğer klasik parçadan bir pasaj dinleyelim. Vivaldi'den 4 numaralı konçerto. L'Inverno yahut peki şey yapalım, canlanalım. La Bamba ile canlanarak geri dönelim. Merhabalar, şimdi tekrar geri döndük. Orhan Duru'nun sevdiği parçalardan The Tokens grubumdan La Bamba'yı dinleyerek biraz canlanmış olduk. Şimdi Roman Medya'dan Önce Gelir'in özellikle ilk bölümündeki o polemik yazılarından, evet, ve aslında 50 kuşağının vaktiyle bir takım bugünlerde yeni yeni tekrar sıfırdan konuşulan mevzuları hayli derinlemesine tartıştığından, evet, bahsediyorduk.
Yani bu bir de artı, oradaki polemik dili müthiş. Yani beni aslında heyecanlandıran oradaki polemik, evet, diliydi. Mesela orada Cemal Süreyya'yla aslında sıkı sıkıya, kafa kafaya, böyle kafaları tokuşturacak derecede bir tartışma var. Ama o kadar güzel bir dil var ki, birbirlerine karşı o kadar saygılı, o kadar sevgili, o kadar ölçülü ama lafını da sakınmadan.
Aynen öyle.
Yani asıl bugün genç yazarları, edebiyatçıların örnek alabileceği yazılar yani o açıdan da.
Yani bugünkü edebiyat ortamıyla o dönemdeki edebiyat ortamı arasındaki en büyük şeyin, bu uçurumun oluşmasının nedeni olarak tam da bu söylediğin noktayı görüyorum zaten. Çünkü bu adamlar dediğin gibi birbirlerine sözlerini sakınmadan her türlü yazı üzerinden, kağıt üzerinden, metinler üzerinden tartışıyorlardı. Ama o yazının belki de yayınlandığı haftanın cuma akşamı o adamla
akşam
oturup da rakı içiyorlardı.
Tabii her zaman zaten rakı yani içerler. Türk Edebiyatı, Sezer Duru'yu analım.
Evet, buradan da Sezer Hanım'a kesinlikle
rakı masalarındadır yani.
Selam söylemiş olalım. Ama bugün ne bir Allah'ın kulu birini ötekini şey yapıyor, eleştiriyor vesaire, tabii, yapıyor. Yahut kazara birbirine bir yazı yazacak olursa da mahallesinden geçmesine, tabii, izin vermiyor. Tam da bu nedenle de ne bir polemik kültürü gelişebiliyor ne eleştiri gelişebiliyor.
Tabii ya, bir insanlar birbirlerine düşman olduğu zaman düşüncenin üretilebileceği mümkün mü? Yani bunlar birbirlerini seviyorlar. Dostlar farklı düşüncelere sahip olmuş olabilirler ama aralarındaki o dostluk işte düşünceyi üretiyor. Çünkü o şey yok yani, bir kuyruk acısı yok, bir kıskançlık yok, bir fesatlık yok. Tabii kişiselleştirme yok. Doğal olarak orada fikir var. Bugün çok az yani fikir var. Neden? Çünkü karşı taraftaki adama düşmansın sen. Fikir önemli değil ki. Düşman, nereden laf sokayım, nasıl öldüreyim onu, nasıl kumpası alayım, nasıl şöyle yapayım, böyle bugünkü durum.
Çünkü tamamen mevzular kişiselleşmiş tabii. Durumda. Sen 50 bin sattın, ben 1500 sattım, bilmem ne falan muhabbetleri üzerinden. Bu adamların öyle bir derdi yok. Mesele edebiyatı ve düşünsel dünyayı nasıl daha iyi bir noktaya getiririz?
Tabii.
Yani hepimizin derdi bu olduğu zaman, Burak'ın A dediğine ben B dediğim zaman... Burak vay Mesut bana nasıl bunu söyler demiyor. O hakikaten A mı B mi üzerine düşünmeye başlıyor. Yahut bir karşı yazı yazıyor vesaire.
Yani şimdi tabii o zamanın koşullarını da düşünmek lazım. Yani bugün böyle kavga var, dövüş var, kıskançlıklar var, fesatlıklar var ama çok insan var. Yani çok insan var, çok titir var, büyük bir pazar var. Geçen gün Ferit Etkü şöyle bir şey dedi. Bu kitap fuarı oldu biliyorsun yakın bir zamanda. Kitap fuarı bitiminde Ferit Bey'i ziyaret etmiştim. Kitap fuarında şöyle bir başlık. 1000 yazar, 1000 imza. Ya dedi biz...
O çok, neymiş ya?
İşte 1000 yazar varmış bu yılki TÜYAP kitap fuarında ve 1000 imza günü.
İmza günü.
İmza günü olmuş. Yani...
Bravo.
Ferit Bey dedi ki... Ya biz nasıl çok yanlış bir zamanda yazarlık yapmışız. Yani, bin tane okur yoktu bizim zamanımızda. Şimdi bir de buradan bak. Ya 1000 tane yazarın olduğu, yani 1000 tane kavganın, dövüşün, aktörün, savaşçının
olması
olduğu
gereken
bir yer var. Büyük bir pazar var, büyük bir sektör var. Pazarlama sektörünün yarattığı yeni bir yayıncılık var. Bunların aralarında tıraş kavgaları var, reklam kavgaları var. Orada yazısı çıkacak, şurada olacak, o onu itecek, o onun önüne geçecek vesaire. Doğal olarak yani sahicilik ve samimi duygular yok. O zaman... Yani 50 tane yazar ya var ya yok. Toplam okur sayısı zaten 500'ü geçmiyor. Yani böyle bir zaman var. Öyle bir zamanda elbet bütün duygular daha sahici olacaktı. Şimdi daha sahici duygular için daha sahici adamların bir arada kalması gerekiyor. Bu değerlere sahip çıkabilmek için. Yoksa çok da iyi niyetli olamayız ya. O dönemler bir daha gelmeyecek.
Evet, gelmeyecek kesinlikle. Ve yavaş yavaş da aramızdan ayrılıyorlar sonuçta bu isimler. Ama şimdi bir reklam arasına girmeden önce bu bahsettiğimiz şu anki işte tiraj kaygıları, sen yaptın ben ettimler bilmem neler falanlar filanların içerisindeki o toz dumanın içinde çok da sivrilmeyen, belli olmayan ama alttan alta gelmekte olan yeni bir nesil, yeni bir edebiyat anlayışı, tam da işte bu 50 kuşağının
izinde
diyebileceğimiz yahut onların mantığıyla edebiyata ve felsefeye, tarihe vesaireye yaklaşan bir ekip yavaş yavaş gelmekte gibi geliyor bana.
Tabii bence ben de öyle görüyorum. Var, öyle olması lazım zaten. Yani evet, biz bir yerlerde bir köşelere çekilmiştik. Bir takım arkadaşlarımız bir köşelerdeydi. Bir kirlilik oldu. O kirliliğin içinde ne yapacağını insanlar düşündüler, bir yol aradılar ve tekrardan bir arada gelmenin yollarını buldular ve bir arada gelmenin bir mecburiyet, bir zorunluluk olduğunun farkına vardılar.
Evet.
Yani bu yüzden evet, şimdi yeniden sahici adamlar sahneye çıkacaklar diye umuyorum.
Aynen öyle. Edebiyatla yaşamanın yollarını yeniden kurmak gerekecek. Şimdi küçük bir reklam arasına gireceğiz. Onun ardından... Orhan Duru'nun çok sevdiği Tule Matin Dumont parçasıyla geri döneceğiz. Yani dünyanın bütün sabahları ile geri döneceğiz. Ve hemen ardından da Ömer Şişman'ın sesinden Orhan Duru'nun Az romanının final bölümünü dinleyeceğiz. Ve tekrar programda olacağız.
Açık Dergi. Bu sıcakta zaman uzuyor, sönüyor ve sarkıyor enerji nakilatları gibi. Güneş ışığı ozonsuz çarpıyor insana artık. Side'deki yaz aylarını anımsatan bir sıcaklık bu. Güneşe çıkınca hemen buharlaşıyorum sanki. Hava bir izabe fırını. Pelik ve keçi boynuzu ağaçları dayanıyor bu sıcağı ancak. Perihan Hanım öğleyin içme, alkolik olmaya başladın diyor. En sonunda bir baltaya sap olmaya başladım galiba. İnsanlardan fazla bir şey beklemezsen düş kırıklığına uğratmazlar. Zaman bir kırık eğridir. Adamına göre değişir. Zamanın biyolojik saati kurmaya gerek kalmadan çalışıyor. Hoşgörü kendimizi rahatlatmanın en kolay yolu. Güneşin altında balkonda yatmış çıplak biri ıstakoz gibi kızarmayı bekliyor. Sülüm gövdeli ince bacaklı bir bayan kocasını hiç sevmiyor. Uzaktan anlıyorum bunu. Denize serinlemek için girilir. Yanmak için değil. Dalgalar kumsala ve kıyıda yüzen insanlara tokat atar gibi vuruyor. Her gün saati soruyorlar. Beyin travması ya da Parkinson belirdi. Bu yüzden şimdi yürüyemiyorsun. Ürolog bunu belirtiyor. Yeni ışınlamalara yolluyorlar. Turgut uzaklardan telefonla aradı. Ben de boşuna uğraşma dedim. Personel gelip bana serum taktı. Oysa çişimi tutamıyorum. Onlar hep birikiyor. Ama asıl zorluk büyük dışkıların çıkışında. Bunu ise personel ustaca yapıyor. Onlar herhalde tam profesyonel olmalı. Beni koridorda bile bırakmıyorlar. Bastonla yürüyorum ister istemez. Doktor da bastonla yürümenin yararlı olduğunu vurguluyor. Lale Müldür bir büyük alanda durmalı ve şiirlerini okumalı. Böylece ayrı bir terapi uygulanmış olur. Bununla da yetmez. Bütün ses, nefes ve oylum gürültüyle alanlara çıkmalı ve bizi etkilemeli. Bunu Lale Müldür'ün gayet kolayca ve etkince yapabileceğini biliyorum. Az roman bir kuyudur. Suyu çok soğuk olan bir kuyu. Kumsalı olan bir sahilde çok sıcak bir havada başımızdan aşağı kovalarla su dökerek ferahlıyoruz. Kovaları kuyudan Burak getiriyor. Uzaktan bedevilere benzetiyorum onu. Bu bir rüya. Az önce gördüm. Galiba burası bir hastane. Odamız hala kıyak. Çok eski zamanlardan beri insanlar rüyalarıyla, düşleriyle, hayallerle uğraşırlar. Ve bu uğraşları onlara görünmez güçler ve ayrılıklar verir. Bunların örneklerini yakın tarihimizdeki bazı az bilinen kitaplardan ediniyoruz. Bunlar muhayyile kitaplarıdır. Neden az roman? Bilmiyoruz da onun için. Dışarıda köpekler avlıyor. Geceyi ancak böyle geçiriyoruz. Köpeklerle ve ulumalarla. Soluk soluğa kendimizi bu köpeklerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Günün büyük bir bölümünü TV izleyerek geçiriyoruz. Geceleri çok titriyorum. Burak yan koğuştan battaniyeler buluyor ama yetmiyor. Dünyanın bütün sabahları bu kez çöl soğuğunda bizi takip ediyor. Gece yarısı gökyüzüne baktığımızda binlerce, on binlerce yıldız görüyorum. Bu yıldızları sayarak bitirmek istiyorum. Yıldızlar alabildiğine pırıl pırıl parlıyor ve bir türlü bitmiyor.
Tekrar merhabalar. Ömer Şişman'ın muazzam okuması ve Orhan Duru'nun Az Roman'ın final kısmı ve hakikaten... etkisinden çıkılabilir bir pasaj değil benim için. Hakikaten muazzam bir metin. Yayın evinde hazırlanırken kendi kendinize yaptığınız
tabii.
Amatör bir kayıt bu aslında.
Evet.
O yüzden aralarda böyle bir takım kapı açılma sesi gibi şeyler çıkıyor ama pasaj hakikaten o kadar etkileyici ki tüylerim diken diken şu anda.
Ya.
Peki şimdi asıl mevzuya girelim. Burak Fidan Orhan Duru'nun hayatına, Orhan Duru Burak Fidan'ın hayatına nasıl girer?
Evet, benim tabii Orhan Duru'nun hayatına girmem ve onun benim hayatıma girmem. Nasıl söyleyeyim? Zweig'in böyle ne vardı? Yıldızın parladığı anlar mıydı kitabın
evet,
ismi?
Galiba öyleydi.
Yani öyle işte. Böyle bir yıldız parlaması gibi bir şeydi şimdiden baktığım zaman. Kendi açımdan yani. Ben Orhan Duru'yla tanışmadan önce İzmir'den İstanbul'a yeni gelmişim. Param yok, pulum yok, evim yok. Bir orada kalıyorum, bir burada kalıyorum. Daha fazla sokaklarda kalıyorum yani.
Serserilik yapıyorsun.
Tabii zaten serserilik yapmak için geldim İstanbul'a. Başka bir işe yaramıyordum. En istedim serserilikle devam edeyim işlere. Bir süre Lale Müldür'le birlikte yaşıyorum. O sıralar Firuza kahvesinde Lale ile birlikte çay içiyoruz. karşıdan böyle iki tane adam trafiği aşarak geliyorlar. Birisi Demir Özlü, birisi de Orhan Duru. Ben isimleri daha önce biliyorum ama gelenlerin Demir Özlü ve Orhan Duru olduğunu bilmiyorum.
Simayen tanımıyorsun.
Simayen tanımıyorum.
Sene kaç bu arada?
Sene 2005. 2005. Kahve çok kalabalık. Oturacak yer yok. Lale de beyefendiler buyurun masamıza diye bir girizgah yaptı, bir kahkaha patlatarak.
Meşhur kahkahasıyla.
Demir Özlü ile Orhan Duru bizim masamıza oturdu. Ben tabii işte bir yıl, bir buçuk yıldan beri o sıralar Cihangir'de yaşıyorum. Malum orası büyük bir stüdyo.
Evet.
Böyle tipler kendini gösterme makineleri diyor Ahmet Günten onlar için. Kendini gösterme makinelerinin arasında. İlk defa böyle sahiden bir insanla, bir sanatçıyla, bir yazarla tanıştığımın farkına vardım. Orhan Duru masaya oturur oturmaz. O sıralarda da Bizansiya çıkmıştı.
Lale'den. Evet, Lale Müldür'ün.
Bizansiya üzerine Lale konuşurken Orhan Duru cebinden bir not defteri çıkardı.
Meşhur defteri.
Sürekli zaten her yerinde not defterleriyle yaşayan bir adam da Orhan Duru. 3-5 tane kalem, 2-3 tane not defteri.
Yürüyen literatür halinde.
Tabii öyle. Ve Bizans'ın Moru'nun o Aperlai'de hangi istiridyelerden çıktığını, nasıl dönüştürüldüğünü bahsederken çıkardı, haritayı çizdi, konumlandırdı. Yani böyle o konuşuyor, biz böyle hayran bir biçimde dinliyoruz. Yani ansiklopedi gibi bir adam, çevir çevir oku, çevir çevir oku. Yani ve dalgın gibi ilk başta ben tabii anlayamıyorum ama akıl yolları öyle ki bir yere sıçrıyor, o sıçradığı yerden başka bir yere geçiyor, oradan oraya geçiyor. Yani Orhan Duru'yu aslında takip edebilmek için de bir yetenek gerektiriyor. Biz dikkatle dinliyoruz. O sıralarda ben iş arıyorum. Orhan Duru'yla telefonlarımızı aldık birbirimizin. Bir saat, belki bir buçuk saat sonra ayrıldık. Ayrıldıktan bir gün sonra Orhan Duru bana telefon açtı ki o gün telefon açmasaydı ben büyük bir ihtimalle İzmir'e geri dönecektim. Çünkü
artık
benim İstanbul hikayesi neredeyse bitiyordu. Param yok, ev yok, iş yok, iş bulma imkanı yok. Biraz daha sıkıldım yani İstanbul'daki hikayelerden. Artık İzmir'e geri döneyim diyorum.
Bu kadar serserilik yeter.
Ben bu kadar yeter, İzmir'de devam edeyim. Abi Orhan Duru telefon açtı. Aziz'im bir kahveye gelir misin dedi bana yarın. Ben de bugün daha kalayım bari dedim burada da. Yani bu kadar değerli bir adamla tanışma fırsatını kaçırmayayım. Ertesi gün saat böyle iki sularında adresi aldım. Cihangir'deki eve gittim. Evde Orhan Duru var ve bir yardımcı kadın var. Kapı açıldı. Orhan abi çalışma odasında. Yani biz böyle bir 10 dakika, 15 dakika içinde inanılmaz bir paylaşım içine girdik. Yani ben çok heyecanlıyım. Ellerim terliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü karşımda sahiden çok değerli bir insan var. Ve o değerli insan böyle bir tuhaf bir duygu içindeyim ama oradan öykü taslakları çıkarıyor, oradan desenler, oradan yeni okuduğu kitabın dipnotunda bir yanlış var, bunları paylaşıyor. Yani ben sanki genç, yeni yetme bir çocuk değilmişim de onun arkadaşı, yaştaşı, kuşaktaşıymışım gibi öyle bir dostluk içinde. Ve bu böyle saatler aktı akşama kadar. Akşam yemeği oldu. Akşam yemeğinden sonra biraz sohbet. Orhan Duru hadi Aziz'im kahvaltıda görüşürüz dedi ve ayrıldı, odasına gitti. Ben salonda yalnız kaldım. Şimdi sabahleyin kahvaltıda görüşürüz demek ne demek? Ben bunu düşünüyorum o sırada.
Gideyim mi kalayım mı?
Gitmem mi gerekiyor, kalmam mı gerekiyor? Kalırsam illegal bir şey mi yapmış olacağım burada? İzinsiz bir davetli mi olacağım, evet, bu evde? Yani. Ama cebimde param da yok. İnan yani. Bir yol param var. O yol parası ya sigara parası o ya da otobüs bileti parası, tamam mı? Ya Eyüp'e gideceğim yürüyerek, arkadaşım var orada, ya da gitmeyeceğim, sigara param cebimde kalacak, o evde kalacağım. Ben dedim ki zaten davet edildim sabahleyin. Şurada uyumuş numarası yapayım. Sızmış gibi yapayım. Saatimi de çok erken saate kurdum, saat 6'ya. 6'da kalkarım. Hiç kimse durumu vaziyeti çakmaz. Dışarı çıkarım, saat 7-7.30-8'de telefon açarım. Gelirim kahvaltıya. Öyle bir cinlik yaptım kendi kendime. Saatimi kurdum. Sabah saat 5'te Orhan Duru bastonuyla beni dürterek uyandırdı.
Cin olmadan bunu yaparsan adamı çarparlar tabii.
Azizim, azizim, kalk, bizi çok kıyak bir otele kaçırmışlar. Tata. Ben şimdi uyandım, Allah, mahvoldum. Yani illegal bir biçimde yakalandım. Korkuyorum ve kıyak bir otele kaçırıldık, kalk diyen bir adam var. Yani bana ilk gelen duygu ve düşünce, bu adam rüya görüyor. Gece yürüyeni, halüsinasyon görüyor. Tuhaf bir hayalin içinde gibi, öyle. Evet, yani. Ama ben de böyle hızlı bir biçimde, sokakta yaşamanın verdiği bir yetenek bu, araziye ayak uydurayım diye, bizi gerçekten kıyak bir otele kaçırmışlar diye girdim Orhan abinin koluna. Biz onun kaçırıldığını söylediği kıyak oteli dolaşmaya başladık.
Salonda
ama,
geziyorsun.
Tabii salonda geziyoruz ama o, yani o kıyak oteli... ...den bahsederken kıyak oteli yazıyor. Evet. İşte duvarda tablolar var, bir yerde Ömer Uluç var, bir yerde Yüksel Aslan var. İşte Yüksel Aslan'dan bir hikaye geliyor. Bir taraftan hayaletler ortalıkta cirit ediyor.
Kim getirdi buraya?
Bunları kim getirdi buraya diye. Böyle biz oteli dolaştık. Dolaştıktan sonra hadi ben biraz daha yatayım dedi. Gitti. Ben böyle biraz rahatladım ama hala tuhaf bir duygu içindeyim. Doğal olarak ne oluyor, ne bitiyor diye geçtim televizyonun başına. Böyle sabah erken de bir casus filmi vardı. Casus filmi izliyorum. Bir saat, bir buçuk saat sonra Orhan Duru kalktı. Kahvaltımızı yaptık. Hadi gel Burak biraz çalışalım dedi. Allah Allah, ne çalışacağız bilmiyorum. Tamam dedim, yani ben, benim için çünkü kıyak bir otel orası. Sabah kalkıyorsun, kahvaltı hazır. Müthiş, inanılmaz bir adam var orada. Müthiş dost ve müthiş değerli birisi. Her yer kütüphane. Benim için tam kıyak bir otel yani. Ben ne denirse yapmaya hazır bir biçimdeyim. Çalışmaya geçtik. Orhan Duru dikte ediyor. Ben yazıyorum. Bir anda başladım. Meğersem o uyumaya gitmemiş. Orada çalışmaya başlamış. Evet,
az roman yazılmaya evet. Başlanmış.
Kendimi gece çok kıyak bir otel odasında kaçırılmış buldum. Yabancı bir ortamda gibiydim diye. Otelde arkadaşlarım Burak vardı vesaire. Orhan Duru söylüyor, ben yazıyorum ama ben ne olduğunu hiç farkında değilim. Ben yani kıyak otelde ne derlerse yapacağım. Yaz diyor, yazıyorum. Bir metin böyle ilerliyor. Ve hiç hani ben gitmek istemiyorum. Orhan Duru'da öyle bir şey yok hani. Nereye gidiyorsun, neden kalıyorsun, ne oluyor, ne bitiyor? Yani o Orhan Duru'nun dostluğu işte. Yani bir anda kendi hayatına ve kendi o enerji kanalının içine sürükledi beni. Biz böyle müthiş bir arkadaşlığa başladık. Bir taraftan okumalar yapılıyor, bir taraftan çalışılıyor, yazılıyor. Böyle günler gidiyor. Ben artık Kıyak Otel'in bir misafiri olarak takılıyorum içeride. Bir gün... Artık böyle hızlı metinler ilerliyor. Ben İzmir'e gitmek durumunda kaldım. Bir bayram arefesi gibi bir şey. Gittim İzmir'e. Geldim, geldiğim gün Dünya Gazetesi'nden Faruk Şu'nun telefon açtı. Burak, biz Orhan Bey'den bir yazı istedik. Siz ortak bir çalışma yapıyormuşsunuz. Sen de bir yazı ver de dergiye yetişsin. Ben tabii şaşırdım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Eve geldim. Orhan abi böyle gazeteden beni aradılar. Bir yazı yazmak gerekiyormuş. Ne oluyor? Ne bitiyor? Sen de bir yazı vermişsin. Ya azizim yaz işte bir şeyler dedi. Gönder. Ne yazacağım ben? Ne yazayım ben? Yazar değilim bir kere yani, tamam mı? Ya yaz yaz, PR'ını yap, bir şeyler yap dedi. Sen ne yazdın dedim. O iş gönderdim. Al oradan bak yaptı. Aldım. Diyor ki ben... Genç arkadaşım Burak Fidan'la birlikte ortak bir roman yazıyorum. Romanın fikir babası Burak Fidan'dır. Çalışma evet. yöntemimiz şöyledir, böyledir. Benim hiçbir şeyle alakam yok. İlgim yok. Yani ben Kıyak Otel'de bir misafirim. Bir dostluk paylaşıyorum ama asla yani o güne kadar tek bir sözcük yazmış değilim. Orhan abi ne yaptın sen? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ya ne olacak işte beraber bir şeyler yapıyoruz, çalışıyoruz, yazacağız, sen devam et dedi. Yani ben o bir anda yani o yüzden gerçek bir insan. Yani o güne kadar ben Cihangir'de insanların, yazarların, şairlerin tek bir sözcüğü kazara kullanmasınlar, bu bir intihal, tabii bu canım. Hırsız bir bilmem ne dedikleri bir yerde. Orhan Duru kendi yapıtını daha genç ne olduğunu bilmedi bir adamla birlikte paylaşıyor. Paylaşmayı bırak, bu onun diyor fikridir, bu fikir babasıdır bilmem ne. Müthiş bir şey yani. Ya böyle bir adamla tanıştığım için o kadar şanslıyım ki inanamazsın.
Evet yani az roman... Gerçekten senfonik bir metin evet. yani inanılır gibi değil, olacak şey değil ama beni en çarpan noktalardan biri Orhan Duru gibi hani yıllarca yazmış çizmiş kalemi oturmuş bir adamın o yaşından sonra kendi dilini paramparça evet. edip yeniden bir dil kuruyor olması hakikaten inanılmaz. Son 2 dakikanın içine girdik maalesef. Yani yolumuz uzun dedik ama kısa geldi.
Ama hemen bitti.
Evet bitiyor. İstersen 1 dakikalık da olsa Sezer Hanım'dan bahsetmeden olmaz. Orhan evet. Duru ile Sezer Duru'nun ilişkisinden bahsedelim.
Yani hemen ben bir sahne anlatayım o evet. zaman. Hızlı bir biçimde anlatsam bir başka bir roman konusu aslında ikisinin hikayesi, ilişkisi. Ama şöyle söyleyeyim, beraberlikleri, dostlukları, sevgililikleri açısından bir gün tekerlekli sandalye almaya evden dışarı çıktım. Çapa gibi bir yere. Eve geldiğim zaman şöyle bir sahneyle karşılaştım. Orhan Duru ayağı tökezlemiş, düşmüş, kalkamamış yerden. Ve o sıralarda da bir... Ya öykü yazılıyor ya da bir söyleşiye cevap veriliyor. Orhan Duru'ya böyle yastıklar mastıklarla destek yapılmış arkadan. Bacak bacak üstüne atmış böyle çok keyifli bir biçimde. Elinde işte bir kitap. Sezer Duru da yanında sandalyede oturuyor. Orhan Duru söylüyor. Sezer Duru da yazıyor.
Orhan Duru hala yerde mi bu arada?
Tabii yerde kalkamamış. O yerde yatıyor. Sezer Hanım da onun diktelerini not ediyor. Yani bu müthiş bir şey.
Yani yani edebiyatla, sanatla hayata tabii. direnmek nedir?
Tabii budur yani.
Budur yani hakikaten. Hem yani az roman metninin ben bunun bir vesikası olduğunu gerçekten düşünüyorum. Ama bu anlattığın kare de hakikaten inanılır gibi değil.
Ya.
Peki şimdi 1 dakikalık sadece dinleyebileceğiz. Senin özel parçanla kapatacağız. Yani şimdiye kadar Orhan Duru'nun sevdiği parçaları dinledik. Ama Orhan Duru özel programını senin az roman sürecindeki sevdiğin parçalardan biriyle, Nazan Öncel'den Zor Dünya ile kapatacağız. Ben veda etmiş olayım. Sen 2 cümleyle neden bu parçayı dinlediğimizi söyle, parça girsin.
Yani neden bu parça içinde bir kıyak daha çekme bana diye bir dize var. Nazan'ın şarkısında. Yani az roman hikayesi yaşamla verilen, ölüme karşı verilen, sanata tutunarak, yazına tutunarak ama tutkuyla tutunarak verilen bir süreçti. Bu yüzden müthiş bir kitap. Bu yüzden biz okuduğumuz zaman böyle tokat yemiş gibi çarpılıyoruz. Ve Orhan Duru nihayetinde evet çok büyük bir yazardı ve zordu. Yani bütün bu hikaye, bu süreç, romanın yazılması, onun yaşamla olan savaşımı zordu ve bu yüzden Zor Dünya'yı çok beğeniyorum. Thank you.
Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.